Ayrım 23, sayfa 344. Bölüm 27. Masama dönmeden önce lavaboya uğradım. İçeride biri ağlıyordu ama pazartesi günü olduğundan bu son derece olağandı. Hatta genelde tuvaletteki bölmelerin Ariella'yı gösterecek yeterince iş çıkartmamış oldukları için ağlayan ve kusan kızlarla dolduğunu söylesem abartmış olmam. Bugünün garipliği ağlayan kızın Brooke Addison olmasıydı. Vişne rengi elilerin havasını taşıyan bir takım giymişti. Brooke ne oldu? Ağladığına inanamıyordum. Onun sınıfından olanların herhangi bir duyguya sahip olduklarını göstermelerinin yasak olduğunu düşünmüşümdür. Aa ana dedi kafasını kollarının arasından çıkartıp. Babamla kavga ettim. Brooke babasıyla kavga mı etmişti? Kabul ediyorum. Bundan bir ölçüde zevk aldım. Başkalarının da sorunları olduğunu bilmenin rahatlatıcı bir tarafı vardır. Ve belki de Brooke aslında tahmin ettiğimden daha normal birisiydi. Givenchy marka bir elbise gördüm. Yeni sezon mu? Sanırım. Ve baban sana onu almadı diye tamamladım lafını. Çantamdan yüzünü silmesi için bir mendili çıkartırken. Hayır dedi. Gözleri şaşkınlıktan açılmıştı. Babam bana elbiseyi hediye etmek istedi. Ama ben dolabımda zaten gereğinden fazla elbise olduğu için istemedim. Şu zenginler garip insanlar. Ona dünyada çok fazla fakirlik olduğunu ve benim de başka bir elbiseye ihtiyacım olmadığını söyledim. O da bana küçük kızının güzel görünmesini istemesinin neresinin yanlış olduğunu sordu. Gözlerinden yeniden yaşlar akmaya başlamıştı. Babam benim en iyi arkadaşımdır. Bunu biliyor muydun? Bilmiyordum ama yine de kafa salladım. O yüzden anlaşamadığımız zaman çok kötü hissediyorum. Toparlanmaya başlamalısın. Toplantıya az kaldı. Ona bir mendil daha uzattım. Odama gitmek üzere dışarı çıktım. Aynı gece Helen'den bir e-posta aldım. Kime? magiciangirl1@yahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.e. Konu tek düze hayat. Hayatın monotonluğu kırıldı. Detta bir restoranda kendisi yaşlarında 3 kadınla yemek yedi. Belki onlar da başka suç patronlarının eşleridir. Chanel çantaları vardı. Altın zincirli olanlardan hem de. Bense yine evsizler gibi sokakta beklemek zorunda kaldım. Biri yanıma yanaşıp benden metodan almaya bile kalktı. Nasıl göründüğümü sen düşün. Reis'e o Grady'den hiç iz yok. Kesin emin olmak için tuvaleti kullanma bahanesiyle içeri girdim. Dördü bir masada oturmuş içki içip kocalarını çekiştiriyorlardı. Diğerleri kahkahalar atsalar da Detta sinirli görünüyordu. Sigara içemediği için olmalı. Gözlerini boşluğa dikmiş duruyordu. Cep telefonumla belki Harry büyük sorar diye birkaç fotoğrafını çektim. Çok sıkıcıydı ama sana şu kadarını söylememe izin ver. Ana, bu işten bir servet kazanıyorum. Bir e-posta da annemden gelmişti. Kime? magiciangirl1@yahoo.com. Kimden? thevoiceone@aircom.net. Konu son haberler. Hiç yok. Hiç yeni haber yok. Helen büyüğün işleriyle uğraşıyor. Biz hala köpek kakasıyla boğuşuyoruz. Cumartesi noka. Manastırların oraya gideceğim. Üzerimde çok fazla kötü elektrik var. Bir süre münzevilik iyi gelebilir. Seni seven annen. P.S. Jackie ve Bon Jovi ne oldu? P.S. 2. Rachel'a iletir misin? Eğer krem rengi gelinlik giymek istiyorsa giyer. Ne de olsa onun düğünü. Ona krem renginin bir gelinliği kirli göstereceğini defalarca söyledim. Ama bu sadece benim görüşüm. Hey ana! Biri telesekretere mesaj bırakmıştı. Ben Kevin. İş için bir süreliğine şehirdeyim. Aydan'ın kardeşi. Kalbim duracak gibi oldu. Zavallı Kevin. Onu sevsem de onunla yüzleşebilecek durumda değildim. Onu o kadar iyi tanımıyordum bile. Görüştüğümüzde birbirimize ne söyleyecektik? Kardeşin öldüğü için üzgünüm. Teşekkürler. Ben de kocan öldüğü için üzgünüm. Her hafta sonu Bayan Maddox'la telefonla konuşmak yeterince tedirgin edeceğiydi zaten. Bütün bir geceyi Kevin'le konuşarak geçirmeyi düşünemiyordum bile. Hafta sonuna kadar buradayım. W'da kalıyorum. Eğer sen de istersen bir yemek yiyebiliriz. Ya da neyi uygun bulursan beni ara. Telesekretere çaresizlikle baktım. Özür dilerim Aydan. Onun kardeşin olduğunu biliyorum ama bunu yapmaya hazır değilim. Ona karşı kaba davranmam anlamına gelse de bu mesajı görmezden geleceğim. Kime? magiciangirl1@yahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.e. Konu güncelleme. Colin beni alıp Harry Büyük'le buluşmamıza götürdü. Harry'e dedim ki, Detta'yı bu kadar zamandır takip ediyorum. Rachel O'Grady ile hiç görüşmedi. Oh, gerçekten mi? Ben. Bu nedenle de telefona dinleyici takmak istiyorum. Cep telefonu için sizin yardımınıza ihtiyacım olacak. Ayrıca telefon faturalarını da görmek istiyorum. O rahatsız olmuş olarak. Bunun doğru olacağını zannetmiyorum. Özel hayatına müdahale etmiş oluruz. Ben. Bana onu izlemem için para ödüyorsunuz. O ise bütün gün oturup sigara. O. Yeniden sigara içmeye mi başlamış? Ben. Hiç durmadan hem de. O. Bana bıraktığını söylemişti. Tansiyonu için iyi değil. Ne kadar içiyor? Ben. En az 20 tane. Her kilise ayininden sonra 20'lik bir paket alıyor ama evde zulalanmış daha fazlası da olmalı. O. Görüyorsun bak. Bana yalan söylüyor. Ama telefonları boş ver. Onu izlemeye devam et. Anla, can sıkıntısından öleceğim. Kime? luckystarpl@yahoo.in.e. Kimden? magiciangirlone@yahoo.com. Konu Colin. Helen, Colin neye benziyor? Kime? magiciangirlone@yahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.in.e. Konu güncelleme. İri, koyu renk saçlı, seksi, fena değil. Silahı genellikle pantolonun ön tarafına takıyor. Karnının da seksi bir görünüşü var. Helen'le aramızdaki fark buydu. Ben karnının seksi olmasın değil, kendini vurabileceğini düşünüyor olurdum. Sen sormadan yanıtlayayım. Ona karşı ilgim yok. Bazen suç dünyasından ayrılmaktan bahsediyor. Ben de onun sinir bozucu biri olduğunu düşünüyorum. Karar vermek zor. Seksi canavar mı sinir bozucu biri mi? Bölüm 28. Rachel, senin plaja gitmen lazım, dedim. Eğer yeterince güneş almazsan yine depresyona girer ve Helen'in hassas biçimde altını çizdiği üzere yine uyuşturucu kullanmaya başlarsın. Evet ama, dedi Rachel çaresizce. Aması falan yok. Ben yarı izim yüzünden gidemem. Bunu biliyorsun. Üzgünüm ana. Önemli değil Rachel, boş ver. Gerçekten de önemli değildi. Ben artık pazar alışkanlığım haline gelmiş olan kiliseye gitmek istiyordum. Oraya gidenlerden hoşlanıyordum. Naziktiler ve bana acımıyorlardı. Çünkü onların da başına benzer şeyler gelmişti. Onlarla birbirimizden farklı değildik. Kimseye kiliseye gittiğimi söylememiştim. Özellikle de Jackie ve Rachel'a. Anlamazlardı. Beni durdurmaya bile deneyebilirlerdi. Şansıma Rachel sıcak havalar yüzünden şimdilik peşimi bırakmıştı. Ve Jackie'nin de çalışma saatleri çok düzensiz olduğundan bir program yapamıyorduk. Leon ile Dana'ya gelince, onlar nasıl olsa benimle sadece akşamları çoğunlukla yemeğe gitmek için buluşmak istiyorlardı. Herkes gelmiş, koridordaki banka yığılmıştı. Beni ilk Nicholas gördü. Harika, Annie de gelmiş. Günün tişörtü. Winona masum. Oyuncu, Winona Ryder'ın hırsızlıktan yakalanmasına gönderme. Mitch duvara yaslanmayı bırakıp bana doğru ilerledi. Haftan nasıldı? Bilirsin işte, dedim. Ya seninki? Hemen hemen aynı. Cello müziği başlar başlamaz odaya geçip çemberdeki yerlerimize oturduk. Herkes bir takım mesajlar aldıysa da benim için hiçbir şey yoktu. Sonra Leslie birden bana döndü. Ana, küçük sarışın çocuğu tekrar görüyorum. J harfi görülüyor. Çünkü adı JJ. Gerçekten seninle konuşmak istiyor. Ama o yaşıyor. Benimle ne zaman isterse o zaman konuşabilir. Sonrasında Leslie'yi bir köşeye çekip sordum. Neden yaşayan yeğenimden ya da korkunç büyük annemden mesaj alıyorum da Aydan'dan alamıyorum? Buna yanıt veremem ana. Garip görünüşün arkasında gözleri çok anlayışlıydı. İnsan öldükten sonra iletişim kurabilmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla hayır ana. ESP'yi denedin mi, diye seslendi Barb. O da nedir? Ölülerin seslerini kaydetme. Bu bir şakaysa? Şaka değil. Diğer herkes ESP'yi biliyordu. Hep bir ağızdan ESP'yi denemem gerektiğini söylediler. Savunmaya geçmiş olarak, nasıl yapılıyor diye sordum. Sıradan bir ses kaydediciyle, diye açıkladı Barb. Yeni bir kaset kullan. Kayıt düğmesine bas ve odayı terk et. Bir saat sonra geri dön ve mesajlarını dinle. Tamamen sessiz bir odaya ihtiyacım var, dedi Lacey. New York'ta bulmak zor, diye ekledi Nicholas. Gün batımından sonra ya da dolunay zamanı yapmalısın, dedi Mackenzie. Tercihen fırtına olduğunda, dedi Nicholas. Elektrik akımlarından ötürü. Nicholas, şu anda saçma sapan inançlarına ihtiyacım yok. Hayır, dedi birkaç kişi birden. Bu onun saçma sapan inançlarından değil. Bu konuda bilimsel çalışmalar bile var, diye açıklamaya girişti Nicholas. Oldukça hevesli görünüyordu. ölülerin elektrik dalgalarında yaşadığını ve bizden farklı frekanslı olduklarından onları görmediğimize dair. Bu nedenle onları tepten duyabiliyoruz ama bizimle konuştukları zaman duyamıyoruz. Hiç deneyip denemediğini sordum. Evet elbette ve baban seninle konuştu. Evet ama ne söylediğini duymak zordu. Teybi dinlerken hızlandırmalı ya da yavaşlatmalısın. Bazen çok hızlı konuşuyorlar dedi Barb. Bazen de çok yavaş. Dinlerken çok dikkatli olman gerekiyor. Hiç denedin mi diye Mitch'e dönüp sordum. Diğerlerinden daha inanılır geliyordu onun söyledikleri. Hayır, Neris aracılığıyla Trish'le zaten konuştuğum için denemedim. Dolunay ne zaman? Yeni kaçırdın. Genel hava hayal kırıklığına dönüştü. Neyse 4 hafta sonra bir tane daha var. O zaman denersin. Teşekkürler, haftaya görüşürüz. Mitch'in takip edip etmeyeceğini merak ederek yürümeye başladım. Beni asansöre varmadan yakaladı. Ana, gitmen gereken bir yer var mı? Hayır, bir şeyler yapmak ister misin? Ne gibi? Nasıl bir fikirle geldiğini merak ediyordum. MoMA'ya gitmeyi ne dersin? Neden olmasındı? 3 yıldır New York'taydım ve Modern Sanat Müzesi'ne hiç gitmemiştim. Mitch'le birlikte olmak yalnız olmanın birçok avantajına sahipti. Örneğin yüzümden rahatsız olur diye kaygılanarak sürekli gülümsemem gerekmiyordu. Üstelik yalnız olmamak gibi bir ekstrası da vardı. Hızlıca bir resimden bir diğerine dolaştık. Bazen ağrılsak da görünmez bir iple bağlanmış gibi birbirimizi buluyorduk. Bütün sergi salonlarını bitirdiğimiz zaman Mitch saatine baktı. 2 saat olmuş. Sesi mutlu geliyordu ve neredeyse gülümseyecekti. Günün bitmesine az kaldı. İyi haftalar ana, pazara görüşürüz. Ana, telefonu aç, evde olduğunu biliyorum. Evinin önündeyim ve seninle konuşmam gerekiyor. Arayan Jackie'ydi, telefonu açtım. Ne var? Giriş kapısını aç. Kapının düğmesine basmamın hemen ardından merdivenlerdeki ayak seslerini duydum. Birkaç saniye geçmeden suratı asılmış halde içeri girdi. Biri mi öldü? Artık en büyük endişem buydu. Bu onun suratının asıldığını bir ölçüde geçirdi. Sanırım meselesinin çok daha büyük olmadığını fark etmişti. Yüzünden bana içerlediğini anladım. Yaşadığı her neyse onun için çok büyük olan bu olayı küçük hale getirmiş, yüzeysel kılmıştım. Üzgünüm Jackie. Hadi otur da anlat. Hayır, seni korkuttuğum için ben özür dilerim. Tamam, ikimiz de üzgün olduğumuzu söylediğimize göre neler olduğunu anlat. Bir süre gözlerini boşluğa dikip ses çıkartmadan oturdu. Sonunda konuştuğunda söylediği tek kelimeden olanları anlamak zor değildi. Joey. En azından anneme yazacak bir şeylerim olacak diye düşündüm bencilce. Az önce dairesindeydim. Ne yapıyordunuz? Scrabble oynuyorduk. Ona bakmıyordum bile. Sonra göz ucuyla bir bakış attığımda sustu ve sonra daha kısık sesle devam etti. John Bon Jovi'ye benziyordu. Utanç içerisinde elleriyle yüzünü kapattı. Önemli değil, boş ver. Hey, diğer kadınlara neler olduğunu gördüm. Önce hiç beklenmedik bir anda onun John Bon Jovi'ye benzediğini düşünmeye başlıyorlar. Bunu ondan hoşlanmaları izliyor. Ben ondan hoşlanmak istemiyorum. O son derece sinir bozucu biri. Ondan hoşlanmak zorunda değilsin. Ondan hoşlanmamaya karar verirsin. Olur biter. Bu kadar basit mi? Evet, belki... Bölüm 29. Birkaç gece geçmemişti ki şans eseri, gerçi ruhani kanalları çok sık izlemeye başladığım göz önünde bulundurulacak olursa bunun olması kaçınılmazdı. Neris Hemming'i televizyonda gördüm. Üstelik konuk olarak katıldığı bir programda da değil, tamamen onun hayatını konu alan yarım saatlik özel bir programda. 30'lu yaşlarının sonlarında kıvırcık saçları omuzlarına kadar inen ve mavi, sade bir elbiseyle sakin bir görünüşü olan Hemming koltuğa yerleşmiş, kim olduğunu göremediğimiz bir gazetecinin sorularını yanıtlıyordu. Öteki insanları kendime bildim bileli duyup görebiliyorum, diyordu yumuşak bir sesle. Her zaman başka kimsenin göremediği arkadaşlarım oldu ve bazen olayları gerçekleşmeden önce biliyordum. Bu halim annemi deli ederdi. Ama annenizin fikri sonunda değişti değil mi diye sordu gazeteci. Bize neler olduğunu anlatır mısınız? Neris hatırlamak istercesine gözlerini kapattı. Her zamanki kadar sıradan bir sabahtı. Duştan çıkmış bir havluyla kurulanıyordum. O sırada tam olarak tarif etmek zor. Çevremi bir sis perdesi sardı ve artık banyoda değildim. Başka, açık havada bir yerdeydim ve ayağımın altında sıcak asfaltı hissedebiliyordum. Yaklaşık 20 metre ileride devrilmiş bir kamyon vardı. Gaz ve başka berbat bir kokuyu alabiliyordum. Arkada ateş almış başka arabalar da vardı ve en kötüsü de sokağa cesetler saçılmıştı. Ne halde olduklarını tam olarak göremiyordum. Korkunçtu. Birden kendimi yeniden banyoda havluyu tutarken buldum. Bana ne olduğunu anlamıyordum. Aklımı kaçırdığımı zannettim. Çok korkmuştum. Annemi arayıp olanları anlattım. Çok telaşlandı. Size inanmadı mı? Kesinlikle. Hepsini uydurduğumu düşündü. Hastaneye gidip kontrolden geçmemi istedi. O gün işe gitmedim. Midem rahatsızlanmıştı ve yataktan çıkmamayı tercih ettim. Daha sonra akşamüstü televizyonu açtığımda kaza haberini gördüm. Eyaletler arası yolda korkunç bir kaza olmuş, kimyasal madde taşıyan bir kamyon havaya uçunca çevresindeki bütün arabalar alev almıştı. İnanamadım. Delirmeye başladığımı düşündüm. Ama delirmiyordunuz. Neris kafasını salladı. Hayır, haberin hemen ardından annem beni aradı ve konuşmamız gerektiğini söyledi. Kitabında okuduğum için bunların hepsini biliyordum ama kendi ağzından duymanın başka bir etkileyiciliği vardı. Devamında da ne olduğunu biliyordum. Annesi ona deli olduğunu söylemeyi bırakıp gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Bütün aile Neris için çalışıyordu. Baba arabayı kullanıyor, küçük kız kardeş rezervasyonları alıyordu. Eski kocası onunla çalışmasa da paradan payını alabilmek amacıyla milyon dolarlık bir dava açmıştı. İnsanlar bana medyum olmanın ne kadar muhteşem olduğundan bahsediyor. Aslında çok zorlu bir yol bu. Hep söylediğim gibi kutsal bir lanet. Ardından programda canlı gösterilerinden parçalar oynatıldı. Neris kocaman bir sahnede tek başına duruyor. Sahne çok büyük olduğu için kadın çok küçük görünüyordu ve konsantre olmaya çalışıyormuş gibi görünüyordu. Burada birisi için bu akşam Vanessa adında bir seyircimiz var mı? Kamera kalabalık seyirci grubu arasında bir ileri bir geri dolaştı. Arka sıralardan yaşlı bir kadın elini kaldırdı. Görevli ona mikrofonu ulaştırdı. Bize adını söyleyebilir misin? Sen Vanessa mısın? Vanessa, Scotty sana selam söylüyor. Bu bir anlama geliyor mu? Vanessa'nın gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Hışkırıklarından ne söylediği anlaşılmıyordu. Tekrarlar mısın hayatım? Benim oğlumdu. Doğru. Onun acı çekmediğini bilmeni istiyor. Neris bir elini kulağına götürdü. Sana bisiklet konusunda haklı olduğunu söylememi istedi. Bunun bir anlamı var mı? Evet diye yanıtladı Vanessa gözlerinden yaşlar akmaya devam ederken. Ona bisikletini çok hızlı kullandığını söylemiştim. Artık biliyor. Benden senin haklı olduğunu söylememi istiyor. Sonunda sen haklı çıkmışsın. Vanessa gözyaşları arasından gülümsüyordu. Tamam mı tatlım diye sordu Neris. Vanessa defalarca teşekkür ederek yerine oturdu. Hayır, hikayeni paylaştığın için sana teşekkür ederiz. Şimdi mikrofonu geri uzatabilirsen. Görüntü değişti. Biz de televizyon programına koltuğunda oturan ve hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Neris'e dönmüştük. Şovlarıma katılan insanların neredeyse tamamı sevdikleri ve kaybettikleri birilerinden haber almayı umarlar. Acı içinde olduklarını ve onlara karşı sorumluluklarım olduğunu bilirim. Ama bazen ufak bir kahkaha attı. O kadar fazla ruh aynı anda birilerine mesaj iletmeye çalışıyor ki sakin olun çocuklar, bilet alıp sıraya girin demek geliyor içimden. Büyülenmiştim. Her şey o kadar doğalmış gibi anlatıyordu ki. İnsanlığından etkilenmiştim. Alçak gönüllü ve nazik oluşundan da. Eğer beni Aydan'la konuşturabilecek biri varsa o da bu kadındı. Röportajda Neris'in başka bir performansından sahne göstermek için ara verdiler. Bu sefer yine büyük bir sahnede ama kırmızı bir elbise içindeydi. Ray için bir mesajım var. Aranızda Ray adında biri var mı? İri yarı, kırmızı burunlu, acı içinde olduğu her halinden belli bir adam ayağa kalktı. Bu sefer mikrofonu iletmek yerine onu sahneye çağırdı. Sen Ray misin? Ray duyamadığımız bir şey söyledi. Ray, Neris gülüyordu. Bana pisişik hiçbir şeye inanmadığını söylediler. Bu doğru mu? Hayır bayan, inanmıyorum. Bu akşam buraya gelmeyi istemedin, değil mi? Hayır bayan, istemedim. Geldin çünkü biri senden gelmeni istedi, değil mi? Evet bayan, karım Dean istedi. Kamera adamın kalktığı yerin yanında oturan boyalı saçlı sarışın kadına döndü. Bana bunları kimin söylediğini biliyor musun? Hayır bayan. Annen. Rey hiçbir şey söylemedi. İçine kapanmış gibiydi. Ve bir yandan kırmızı burnunu çekerek bir yandan da duygularını göstermemeye çalışmasını izliyorduk. Ölümü çok zor oldu değil mi Rey? Diye sordu Neris olabildiğince nazikçe. Evet bayan, kanserdi. Acısı çok fazlaydı. Artık acı çekmiyor. Olduğu yer morfinden bile daha iyi. En azından o böyle söylüyor. Sana seni sevdiğini, iyi bir çocuk olduğunu söylememi istiyor. Rey de Vanessa gibi ağlamaya başlamıştı. Kamera seyircilerin arasında dolaştıkça başka birçok insanın da ağlıyor olduğunu görüyordunuz. Teşekkür ederim bayan. Bir sonraki sahne lobidendi. Gösteri çıkışı kamera konuklar arasında dolaşıyordu. İnsanların bu kadına hiç inancım yoktu ama yanıldığımı itiraf etmekten gurur duyuyorum benzeri laflar sarf ettiklerini duyabiliyordunuz. Başka biri kocasının haber getirdiği için Nerin Seming'e teşekkürler yağdırıyordu. Program ateşimi iyice canlandırmıştı. O, Aydan'la dolu dolu konuşabilmem için yarım saat boyunca sadece benim olmalıydı.